الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم الحديث أسرنا العلانية أخاصتنا العامة أرحمنا الميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, en son sohbetimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye gerçekleştirmiş olduğu büyük hicret üzerinde duruyoruz. Mekke'de yapması gereken görevi yapmış, iman edecek olanlar ilk planda iman edecek olanlar iman etmiş, artık geri kalanlar ya hiç iman etmeyecek kimseler yahut da İslam güçlendikten, bütün bölgeye hakim olduktan sonra iman edecek olan kimseler haline gelince, sadece böyle insanlar kalınca ve bu arada müşrikler de Allah Resulü'nün şehit etmek maksadıyla planlar ve suikastler hazırlamaya başlayınca Allah Azze ve Celle peygamberine hicret için izin vermişti. Ve biz o noktaları anlatmıştık ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Semr Dağı'ndaki mağaraya sığındığını, orada birkaç gün kaldıktan sonra Medine'ye doğru yola çıktığını söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Min'de hicret edeceği anlaşıldığı zaman Mekke'nin müşriklerinin kalbine bir korku düşmüştü. O zamana kadar hicret edenler onları o kadar çok korkutmamıştı belki ama Peygamberimizin de hicret edeceğini anladıklarında kalplerine korku düştü. Çünkü liderleri eğer başlarına geçecek olursa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer onların başına geçecek olursa o takdirde o bölgede İslam'ın yayılmasından, hızlı bir şekilde yayılmasından korkuyorlardı. Ve eğer Medine'de İslam yayılacak olur, Medine bölgesine hakim olacak olursa, o bölgeye hakim olacak olursa, Yemen'den Suriye'ye kadar uzanan ticaret yoluna da hakim olmuş olacaklardı. Dolayısıyla o gün için çok önemli bir gelir kaynağı olan bu ticaret yoluna Müslümanların hakim olması demek, Mekke'nin belinin kırılması demektir. Çünkü Mekke'nin kervanları da o yolu kullanırdı. Artık o yolu kullanamayacaklar, zor durumda kalacaklar demektir. Biraz da ondan ötürü Peygamberimizin oraya varmasını engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü yüzlerce Müslüman hicret etmişti. Bazı rivayetlere göre 186 aile Mekkeli muhacir olarak Medine'ye hicret etmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'li Ensar dediğimiz Müslümanlarla kardeş ilan edilmişti. Eğer o bölgede İslam hakim olacak olursa bu takdirde Mekke'nin işi daha zor olacaktı. Ve Allah Resulü'nün konuşmasındaki etkiyi de biliyorlardı. Bir taraftan Resulullah'ın etkili konuşmaları, diğer taraftan ondan çok daha önemlisi davasının hak olması, insanları etkileyecek diye korkuyorlar ve onun için Efendimiz'i öldürme planları yapmışlardı. Ve Allah Azze ve Celle görev vermiş olduğu kulunu sonuna kadar koruyacaktır. Bir görev vermişse Allah, onu da mutlaka yerine getirmesi için o kulunun gücünün üzerinde olan noktalarda kulun tedbir alması gerekir ama kulun tedbirinin yetmediği noktalar olur. İşte o zaman Allah Azze ve Celle devreye girer ve kulunu kendi korumasına alır. Eğer Allah Azze ve Celle hala o görevi tamamlanmadığını biliyorsa, hala görev tamamlanmamışsa, o kula vermiş olduğu vazife henüz daha yerine getirilmemişse, yapacağı şeyler varsa Allah onu koruyacaktır. Ama eğer yapacağı görev tamamlanmışsa, artık son görev olarak Allah Azze ve Celle onun şehit olmasını da takdir edebilir. Ahmet Yasin'in şehit edilmesi hadisesi gibi, Filistinli direnişin lideri ve sembolü olan, Arafat'tan çok daha fazla mücadele etmiş olan Ahmet Yasin, ırkçı bir yaklaşımla meseleye yaklaşan ve bir Arap devleti kurmaktan başka bir şey düşünmeyen, Arafat'ın olaya baktığı gibi bakmayan, bir İslam devleti düşünen şehit Ahmet Yasin, onun gibilerin bazen yapacakları görevleri biter ve işte Allah Azze ve Celle Rahman olduğu halde, Rahim olduğu halde, müminlere karşı çok merhametli ve şefkatli olduğu halde o suikastın planlandığını bilir ve o suikastı önleyecek güce de sahiptir. Ama artık o kimsenin görevi bitmiştir ve Allah Azze ve Celle ona son bir görev daha yaptırmak ister. Artık onun yapacağı, hayatta kalarak yapacağı görev kalmamıştır. Yapacağını yapmıştır. Artık ondan sonra kanıyla son bir görev daha yapması gerekmektedir. Bütün müminler Allah'ın kullarıdırlar. Allah istediği şekilde kullanır. Sen kendini Allah'a teslim edeceksin ve Allah'ım beni kullan diyeceksin. Tıpkı bir koyunun sana kendini teslim etmesi gibi, Rabbına teslim etmesi gibi, senin vermiş olduğun otu yedim Allah'ım, senin verdiğin suyu içtim Allah'ım, dolayısıyla artık senin için canımı da feda etmeye hazırım Allah'ım. Bir koyun böyle söylüyor lisan haliyle. Sen beni yarattın Allah'ım, sen beni bugüne kadar getirdin Allah'ım, artık bundan böyle benim yaşamıma son vermek istiyorsan senin uğrunda canımı da vermeye hazırım Allah'ım der. Ve tekbir getirdiğiniz zaman boynunu uzatır koyun. Siz ihlas ile tekbir getirin. Göreceksiniz bu hadiseyi. Koyunun boynunu ihlasla uzattığını göreceksiniz. İhlasla tekbir getirildiği zaman koyunun da ihlasla karşılık verdiğini göreceksiniz. Sen beni madem ki Allah namına kesiyorsun, hadi kes dediğini işiteceksiniz. Müminler de öyledirler. Her bir mümin kurbanlık bir koyun gibidir. Allah Azze ve Celle ne zaman takdir ederse o canını vermeye hazır olmalı. Görevini yapmalı Allah eğer onu hayatta tutuyorsa, yaşamına devam etmesini istiyorsa, yaşayarak görev yapmasını istemişse, o takdirde yaşayarak görevini yapar. Ama eğer yaşayarak değil, artık ölerek bir görev ifa etmesini istiyorsa Allah, Seyyid Kutuplar gibi, Bediüzzamanlar gibi, Şehit Ahmet Yasinler gibi, kimisi belki şehit edilmek suretiyle, kimisi de şehadete yakın bir şekilde, hayatı sürgünle, hapishaneyle geçmek suretiyle, mutlaka Allah Azze ve Celle onlara görevlerini yaptırır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi daha bitmemişti. O yüzden Allah Azze ve Celle onu korumalıydı ve korudu. Allah'ın onu nasıl koruduğunu, Sevr mağarasına kadar ve Sevr mağarasındayken, o dağdaki mağaradayken nasıl koruduğunu geçen sohbetimizde anlatmıştım. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradan çıktı. Pazartesi sabahı ya da pazartesiye bağlayan gece oradan çıktı. Rabi'l-Evvel ayının dördünde oradan ayrılmıştı. Medine'ye doğru yola çıkıyordu artık. Mekkelilerin bütün tuzakları boşa çıkmıştı. Ve artık Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin Medine'ye ulaştıracağı kesinleşmişti. O zamana kadar koruyan Allah elbette onu Medine'ye de ulaştıracaktı. Allah'ın muradı buydu da bu gerçekten kendisini gösteriyordu artık. Her tarafta aramışlar ve onu bulamamışlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in almış olduğu emniyet tedbirleri ve erfak tedbirleri sayesinde yolculuğa başlamıştı. Ebu Bekir Sıddık'ın azatlı bir kölesi olan Amr bin Fahir'e de çobanlık yapıyor ve Efendimiz mağaradayken onlara süt getiriyor. Aynı zamanda haber de getiriyordu. Ve sonra kılavuz olarak tutulmuş olan Abdullah İbni Urayk'a gelince o da develerin önünde yol göstererekten Medine'ye doğru yola çıkıyorlardı. Kutsal bir kervan yola çıkıyordu. Yeni bir medeniyetin kuruluşu gerçekleşecekti. İşte bunun delillerinden birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rebi'l-Evvel ayının 12'sinde doğduğu gibi Medine'ye varışı, Kuba'ya varışı da yine ayın 12'sindeydi. Rebi'l-Evvel ayın 12'sinde varmıştı yine oraya. Ve Allah Azze ve Celle adeta peygamberi ikinci kez dünyaya getirmişti. İkinci kez doğmuştu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisinde de Rebi'l-Evvel ayın 12'sinde doğuyordu. İkincisinde de Medine'ye vardığı zaman da yine ayın 12'siydi. Yeniden doğuyordu Hazreti Muhammed ve yeniden doğuyordu bir medeniyet. Dolayısıyla hicret bir medeniyetin doğuşu demekti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken takım hadiseler gerçekleşti. Efendimiz büyük bir tevekkül içerisinde İki kişi, öyle bir iki kişi ki üçüncülere Allah olan iki kişi hakkında ne zannedersin ya Ebu Bekir diyerek yola çıkıyor. Ve yolda giderken Suraka adında bir zat Beni Müddeş kabilesinin reislerindendi. Ve peygamberimizi yakalayan, Ebu Bekir yakalayan yüzer deve başlarına ödül konulmuştu. Herhangi birisini yakalayan kimseye 100 deve verilecekti. Ölü veya diri olarak yakalayan adama. Ve bu şekilde bir haber geldiği zaman ben Müddeci'nin reisi Surakayan. Bir kabile gördüm dedi bir adam. Bir kabile gördüm birkaç kişiden oluşan küçük bir kafile. Ve şu tarafa doğru gidiyorlardı. Herhalde Muhammed ve onunla beraber olanlardır dedi. Suraka ölünü kendi almak maksadıyla onlar değildir diye onların başından savdı. Ve sonra onların arasında biraz daha oturduktan sonra hemen kalktı evine gitti, hazırlığını yaptı ve atına bindi. Peygamberimizin ve onunla beraber olan Ebu Bekir Sıddık'ın ve o küçük kafilerin peşine düştü. 4 kişiydiler bazı rivayetlere göre. Kılavuz ve bir de Ebu Bekir Sıddık'ın azatlı kölesi. Ve Allah Resulüne doğru atını sürdüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha beddua bile etmemişti. Fakat Allah Azze ve Celle onu koruyordu. Ve atın ayakları sürçmüştü Sürakan'ın. Ayakları sürçmüş ve düşmüştü aslında. O zaman Mekke'nin müşrikleri gibi onların da fal okları vardı. Hemen çekti fal oklarını. Yaptığı işin doğru olup olmadığını kontrol ediyordu bu şekilde. İnanıyorlardı o fal oklarına. Ve Allah Azze ve Celle müdahale ediyordu hadiseye. Ve Allah Azze ve Celle müdahalesiyle Sürakaya yaptığı işin yanlış olduğunu göstererek oku çıkartıyordu. O okun çıktığını gördüğü halde yapma bu işi diyen, hayır diyen okun çıktığını gördüğü halde yine de atına bindi ve devam etti yoluna. Biraz daha yaklaşmıştı Resulullah'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret boyunca Kur'an okuyor, Rabbinden yardım istiyordu. Daima Rabbi ile beraber olan insanın hali. Daima Kur'an okuyor ve suraka diyor ki Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'ı işitir hale geldim. O kadar yaklaşmıştı ki, o kadar yaklaşmıştı ki Resulullah'ın sesini işitecek hale gelmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, sağına soluna bile bakmıyordu. Ebu Bekir Sıddık ise daima etrafı kontrol ediyordu. Gelen bir kişi olduğundan ötürü belki fazla heyecanlanmamış olabilir. Ama daima hicret boyunca Sevr Dağı'nın mağarasında göstermiş olduğu o fedakarlığıyla gösterecekti Ebu Bekir. Kendisi anlatıyor, olayın şahitleri anlatıyor. Daima yol boyunca Allah Resulü'nün bir önüne geçiyordu, bir arkasına. Efendimiz bir defasında merak edip sormuş, neden böyle yapıyorsun ya Rabbi? Neden bir önüme geçiyorsun bir arkama? Ya Resulallah diyordum, bazen tehlikenin ön taraftan geleceğini zannediyorum, o yüzden önüme geçiyorum. Bazen tehlikenin arka taraftan geleceği gibi his geliyor içime. Sana bir şey olmasın diye hemen arka tarafına geçiyorum, arkadan seni korumak için. Allah Resulü yani dedi, bana olmasın da sana olsun diyorsun, öyle mi demek istiyorsun? Ebu Bekir Sıddık gerçekten de onu söylemek istiyordu. Sana olmasın ya Resulallah, olacaksa bana olsun. İşte Suraka'nın hücum etmesi anında da Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın tavrına uydu. Ve Efendimiz bir rivayete göre dua etmişti, atından düşsün dedi. Ve atı kumlara gömülüverdi. Esah olan rivayete göre o bölge kum olan bir bölge de değildi. Arazisi sert ve taşlık olan bir araziydi. Fakat atının ayakları kumlara gömülüyordu yine. Ve bunun üzerine tekrar oklarına müracaat etmiş, yine yaptığının yanlış olduğunu görmüştü. Ve işte o zaman yalvarmaya başlamıştı Suraka. Vallahi dedi, ben hata ettim, ben affeder misin? Kötü bir şey için gelmiyorum artık, hatamı anladım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affediyordu. Ve Suraka diyordu ki Resulullah'a, ya Resulallah, bana bir emanname verir misin? Beni bağışladığına dair bir yazı bana verir misin? Efendimiz Amr bin Fuhir'e işaret etti, ona bir yazı yazılmasını emretti. O yazıyı daha sonra alıp edilecekti Suraka. Yıllar sonra Allah Resulü Taif'e sefer yaptığı zaman, ziyaret edilen bir bölgeye geldiğinde Suraka haber alacak ve Allah Resulü'ne kavuşacaktır. Ve işte o zaman o yazıyı gösterecekti Resulullah'a. Ya Resulallah diyecekti, sen bana bu yazıyı yazıp vermiştin. Sen emrinle bu yazı bana verilmişti, ben işte o kişiyim. Onun sana emanet almış olan kimseyim. Allah Resulü bugün af günüdür diyecekti kendisine. Bugün af günü ve merhamet günüdür. Affedildim diyecekti kendisine. Ve bir de diyecekti ki, bir de İran'ın Kisrası'nın, İran kralının bilezikleri ve tacını eline taktığında, tacını başına giydiğinde o zaman ne kadar mutlu olacaksın ey Suraka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan haber veriyordu Rabbinin bildirmesiyle. Gayb Allah'tan başkası bilemez ama Allah'ın bildirdiği de bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki Ömer'in şehit edileceğini bildiyse, Allah'ın bildirmesiyle bildiyse, Ali'nin ve Osman'ın şehit edileceğini de bildiyse, aynı şekilde İran'ın Kisra'sının da mağlup edileceğini ve İran'ın da sonunda İslam'a teslim olacağını ve Kisra'nın sarayının ele geçirileceğini ve tahtının ele geçirileceğini, tacının ele geçirileceğini haber vermiş oluyor. Ve gerçekleşti bu haber. Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında, Efendimiz'in Rabbine kavuşmasından birkaç yıl sonra bu haber gerçekleşti. Ve Hazreti Ömer'e geldiği zaman İran'ın şahının, İran'ın Kisra'sının o tacı ve bileziklere Hazreti Ömer'in önüne konulduğu zaman Halife Ömer'e getirildiği zaman Halife Ömer hatırlıyordu Resulullah'ın sözlerini. Bu bir işarettir diyordu, Allah Resulü böyle işaret buyurmuştu. İran'ın Kisra'sının bileziği ve Tanrı Sürafe'ye verilecek demek istemişti. Ve çağırdı onu ve verdi ona hepsini ve sonra şöyle dedi ona: Ey Sürafe, de ki elhamdülillah, de ki alemden Rabbi olan Allah'a hamd ona ait ve o Allah ki koskoca İran Şahı'nın, İran Kisra'sının saltanatını yıktı İslam ile. Ve o süper gücü yerle bir eden Allah'a hamdolsun. Ve o süper gücü yerle bir ettikten sonra onun tahtını ve tacını ben müddecin bedenisi olan Sürakaya nasip eden Allah'a hamdolsun der. Sen ben müddeç kabilesinin, o bedevi kabilenin fertlerinden biriydin. Şimdi sen koskoca İran, İran Şahı'nın Kisra'sının tacını takıyorsun başına. Bundan ötürü Allah'a hamd et diyordu ona. O da Rabbine hamd ediyordu. Allah Resulü'nün Resulullah olduğunu anlamıştı o anda. Ve o anda diyor bu kutsi kabilenin hedefine varacağını anlamıştım der Sürakan. O anda anlamıştım bu insanın peygamber olduğunu. O anda anlamıştım bu adamın davasının önüne geçilemeyeceğini. O anda anlamıştım ona hiçbir gücün hakim olamayacağını. Çünkü o sert topraklarıyla atımın ayakları kum gibi gömülü vermişti. Ve ben iki kez düşmüştüm. Ve sonra Allah Resulü'nden af istemiştim ve ben affetmişti. Ve sonra Allah Resulü'ne demişti ki Sürakâ, ya Resulallah istersen sana erzak vereyim. Ben şöyle şöyle bir adamım. Sana istediğin kadar yardım edebilirim demişti. Allah Resulü ondan hiçbir şey almayı kabul etmedi. Ve sadece ona şunu söylemişti: git ve olduğun yerde kal. Bize doğru gelenlerin üzerimize gelmesine engel ol. Bize doğru gelen kimselerin bize doğru gelmesine engel ol. Ve Sürakâ dönüp gitmişti. Ve gelmesi gereken görevi yerine getirmişti. O tarafa doğru aramak için giden, o yüz deve için, onların başına konulmuş olan o ödül için Efendimizin peşine düşen kimseleri geri çeviriyor. Ve ben o taraflara baktım, o tarafa bakmanıza gerek yoktur diyordu. Benim iyi bir kılavuz olduğumu, iyi bir iz sürücü olduğumu çok iyi bilirsiniz. Bu tarafa baktım ve bulamadım. Siz başka taraflara bakın diyordu. Ve bu şekilde biraz evvel Resulullah'ı öldürmek üzere yahut da Resulullah'ı kafirlere teslim etmek üzere o azim ile yola çıkmış olan Sürakâ biraz sonra Resulullah'ın bir neferi oluyordu. Biraz sonra Resulullah'a bekçilik görevini yapıyordu. Allah Resulü bu şekilde yoluna devam ediyordu. Ümmü Mabet adında bir kadın vardı o taraflarda. Yol boyunca oturan bir kadın. Yaşlı ve olgun bir kadındı. Yoldan kim ondan yardım istese yardım ederdi. Elinde neyi varsa veren bir kadındı bu kadın. Çölde yolculuk yapan insanların böyle ellere ihtiyacı oldu. Böyle ellerde hayırsever insanlara ihtiyaçları oldu. Suya ihtiyaçları oldu, erzağa ihtiyaçları oldu. İşte bu kadın bu şekilde yardım eden bir kadındı. Ve oraya geldikleri zaman kıtlık vardı o bölgede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadından yardım istemişti. Kadın demişti ki hiçbir şeyimiz kalmadı, bu bölgede kıtlık var. Kocam da işte birkaç tane koyunla keçiyle şu tarafa doğru gitti. Yanımda hiçbir şey yok size verebileceğim diyordu. Allah Resulü'nün o anda gözüne bir keçi ilişti, kenarda duruyordu. Hayvancağız çok zayıf bir keçiydi ve yaşlıydı. Süt vermesi mümkün olmayan bir keçi. Allah Resulü keçiyi işaret etti. Bu keçiden bize süt verir misin dediği zaman kadıncağız o keçide süt olmadığını söyledi. Bu keçide süt olmaz ki dedi, mümkün değil. Bu keçi zaten diğer keçilerle beraber otlamaya bile gidemediği için burada kaldı. O kadar zayıf ve sıska ki, hasta ki bu keçi başka keçilerle beraber gidemediği için burada. Allah Resulü gitti keçinin yanına. Ve sonra keçinin bir rivayete göre belini sıvazladı. Bir rivayete göre memelerini sıvazladı. Ve o memelerden süt fışkırmaya başladı Allah'ın izniyle. Onun önüne Samanı koydular ve bir hayvan bir taraftan samanı yiyor. Bir taraftan da adeta bunlar gibi süt fışkırıyordu memelerinden. Allah Resulü kova istedi ve kovayı doldurdu, kadına verdi. Kadın önce kadına ikram etti Resulullah. Kadın içtikçe içti ve doydu. Sonra Efendimiz kendiyle beraber olan diğer kimselere ikramda bulundu. Sonra yeniden doldurdu ve kendisi de içti. Sonra yeniden doldurdu ve kovayı orada dolu olarak bıraktı. Kocan geldiği zaman bunu ona ikram edersin dedi. Ve bu şekilde gitti. Kocası biraz sonra geldiğinde o sütü gördüğü zaman şaşırmıştı. Bu kadar bir kova süt sana nereden geldi ey kadın dedi. Ve kadıncağız başından geçen olayı anlattı kocasına. Böyle mübarek bir zat geldi geçti buradan dedi. Öyle bir zattı ki işte böyle şeyler gerçekleştirdi dedi. Bu sıska ve hasta olan bu hayvandan bu kadar süt sağdı. O kadar nur yüzlü bir insandı ki kocası onu bana tarif et dedi. Nasıl bir insandı bu insan bana tarif et. Ve kadıncağız Allah Resulü tarif etmeye başlamıştı. Onun güzelliğinden bahsetti, erkek güzel bir insandı diyor. Kirpikleri uzun uzundu. Sözleri kaba ve sert değil, çok tatlı sözleri vardı. Ve kadıncağız hem onu fiziki olarak hem de ahlaki olarak anlatıyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde mucizeler serpiştire Medine'ye doğru yoluna devam ediyordu. Ve işte bu şekilde hicret devam ederken tabii ki kafirler de boş durmuyorlar. Ve her tarafa haber salıyorlardı. Hazreti Peygamber ve onunla beraber iman etmiş ve o kafireye katılmış olan bu vekil ve onunla beraber olanların yakalanması için gece gündüz gayret gösteriyorlardı ama nafileydi. Dava sonuçlanacaktı. Allah Resulü'nün dediği gerçekleşecekti. Allah Resulü öyle söylemişti bir defasında. Bu dinin girmediği ev kalmayacak demişti. Topraktan yapılan bütün evlere de girecek. Taştan yapılan bütün evlere de, çadırdan yapılan bütün çadırlara, bütün evlere de girecek. Deve tüyünden yapılmış olan çadırlara da girecek. Bu dinin girmediği ev kalmayacaktır diyordu. Allah Resulü'nün söylediği gerçekleşiyordu. Ve gerçekten de Varaka'nın dediğiyle gerçekleşiyordu bu şekilde. Varaka da Peygamberimizle hep görüştüğü zaman ondan başına gelen olayları dinlediğinde Cebrail Aleyhisselam'ın gelip de kendisine vahiy getirmesi olayını, o vahyin başlangıcını anlatan o hadiseyi dinlediği zaman Varaka Peygamber'e şöyle demişti hatırlarsanız. Senin başına gelen, sana gelen, Musa'ya gelen namus-ı ekberdir. Sana gelen, Musa'ya gelen Cebrail'dir. Sen peygamber seçilmişsin ya Muhammed diyecektin. Ve senin başına gelen, senin başına daha evvelki peygamberlerin başına gelen şeyler gelecek. Önceki peygamberler nasıl ki her birisi kendi vatanından kovulduysa, sürgün edildiyse, hicret etmek zorunda kaldılarsa, senin de başına o gelecek diyordu. Ve Allah Resulü şaşırıyordu onun bu cevabından. Beni çok severler diyordu. Beni mi kovacaklar kendi vatanımdan, doğduğum, büyüdüğüm yerden? Ben Haşim oğullarındanım. Ben Kureyş'in asillerindenim. Ve bana Muhammed'in emin derler. Beni mi kovacaklar? Benim dedem Abdülmuttalip Zemzem kuyusunun sahibi. Beni mi kovacaklar? Bizim Mekke'deki şerefimiz bilinir, beni mi kovacaklar? Evet, Varaka'nın dediği gerçekleşiyordu. Bu bir sünnetullah idi. Hak yolun yolcularının hepsinin başına gelen bir sünnetullah'dı bu. İşte o gerçekleşiyordu, hicret devam ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Medine'ye doğru yaklaştıkça Medine'liler artık onun çıktığını haber almışlardı. Ve onun çıktığını haber aldıktan sonra birkaç gün sonra varacağını düşünüyorlar. Bir hafta kadar sürecekti bu yolculuk ama Allah Resulü'nün Mekke'den çıkıp Medine'ye ulaşması 12 gün sürmüştü. Çünkü Allah Resulü Sebr Dağı'nda kalmıştı 4 gün kadar.
Üç gün veya dört gün kadar orada kalmıştı. O yüzden Medinelilerin gözü yolda kalmıştı. Ve bekliyorlardı her gün. Sabahleyin erkenden çıkıyorlardı. Ve Peygamberimizin geleceğini zannettikleri istikamete doğru gidiyorlar. Medine'nin dışında Peygamber'i karşılamak için bekliyorlardı. O büyük komutanı ve o büyük Resulü bekliyorlardı orada dört gözler. Fakat her gün bekledikleri halde o büyük komutan gelmiyordu. Bir taraftan kalplerini korku sanmıştı. Acaba bir şey mi oldu? Öğlene kadar beklerlerdi bu şekilde her gün. Güneş tepeye çıkınca tekrar evlerine geri dönerlerdi. Çünkü hava çok sıcaktı. Ve artık o sıcakta Resulullah'ın gelmesinin mümkün olmadığını düşünürler. Herhalde bu kadar sıcakta gelmez, akşamı bekler diye düşünürlerdi. O yüzden onlar öğle vakti olduğu zaman gereklerine dönüyorlardı. Ve işte Allah Resulü'nün geleceği gün aynı şeyi yapmışlardı. Beklemişler ve sonra geri dönmüşlerdi. Ve işte tam o sırada Allah Resulü çıkmıştı ortaya. Yahudilerden birisi görmüştü Efendimiz'i. Kendi evinin yüksek bir yerine çıkmış ve oradan gelen kabileyi görmüştü. Ve işte o zaman oradaki Müslümanlara seslenmişti ve reisiniz geliyor demişti. Reisiniz geliyor. Peygamberimiz demiyordu, reisiniz geliyor. Onun peygamberliğini kabul etmiyordu. Reisiniz geliyor diyordu. Ama onun bu ifadesinden anlaşılıyor ki Allah Resulü oraya gelirken bir reis olarak geliyordu. Herkes bunun farkındaydı. Bir komutan olarak geliyordu, sığınan bir mülteci olarak değil. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak için koştular. Her taraftan koşmaya başladılar Kuba'ya doğru, Kuba insanları. Ve Allah Resulü orada kaldı birkaç gün. Kuba'nın Müslümanları onu orada ağırladılar birkaç gün. Ve Allah Resulü oraya varır varmaz orada bir mescit inşa etmişti. Allah Resulü'nün ilk yapmış olduğu iş bir mescit inşa etmek oldu. Bir mektep, bir mescit aynı zamanda. O yüzden orada bir mektep kurması gerekiyordu. Kuba halkının da eğitilmesi gerekecekti. Orada da bir üniversite kuracaktı Allah Resulü. O yüzden mescit inşa ediyordu hemen. Kendisi de mescitle çalışıyordu inşaatında. Ve Allah Resulü orada kaldı 3-4 gün kadar. Pazartesi günü oraya ulaşmıştı. Rabi'l-Evvel ayının 12'sinden, daha önce ifade ettiğim gibi Allah Resulü'nün doğduğu günden, Rabi'l-Evvel ayının 12'sinden, bu senenin yani 1 Mayıs'ından, Allah nasip edecek olursa, 1 Mayıs'ından Allah Resulü'nün davasını anlatacağımız bir program da düşünüyoruz bundan dolayı. 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'a denk geliyor bu sene. Rabi'l-Evvel ayının 12'sinde Allah Resulü Kuba'ya varıyor ve böylece büyük dava hedefine ulaşıyor ve yeni bir merhaleye geçiyordu. Artık bundan sonra sabretme dönemi, zulme karşı sabretme dönemi bitmiş. Yeri geldiği zaman silahlı mücadele dönemi başlayacaktı. Yeni bir başlangıçtı hicret. Yeni bir uyanıştı hicret. Yeni bir medeniyetin kuruluşuydu hicret. Yeni bir doğum demekti hicret. Belki de ondan dolayı Allah Azze ve Celle Peygamberinin doğduğu güne rastlamasını takdir etmişti. İkinci kez doğuyordu Allah Resulü. Ve Kuba'da ilk işi bir mescid inşa etmek oldu. Ve orada onlara namaz kıldırdı. Onlara anlatması gerekenleri anlattı. Ve sonra oradan cuma günü sabahleyin ayrıldı. Beni Salim kabilesinin Ramla denilen mevkiine geldiği zaman cuma günü ve cuma vaktiydi. Onların mescidi vardı zaten. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada cuma namazı kıldırdı. Daha evvel Mekke'deyken cuma ayeti gelmişti gerçi. Fakat Mekke'de cuma namazı kılmak mümkün olmadığı için Efendimiz Medine'deki Musab bin Umeyr'e haber göndermişti. Kendisi Mekke'de kılamıyordu. Çünkü Mekke'de Müslümanlar zayıf durumdaydılar. Ve cuma namazı ise toplu kılınan bir namazdı. Bir meydan okuma demekti cuma namazı. Mekke'de bunu başarmaları mümkün olmadığı için Efendimiz Medine'deki Müslümanlara haber göndermiş ve şöyle bir namaz kılacaksınız diyordu. Cuma günü öğle namazı kılmayacaksınız. Onun yerine bir hutbe okuyacaksınız ve sonra iki rekat namaz kılacaksınız cemaat halinde buyurmuştu. Ve işte ilk cuma namazı kendinden evvel kılınmıştı. Esad-ı Zürare tarafından Hazret'in gençlerinden olan Allah Resulü'ne ilk beyat edenlerden olan Esad-ı Zürare tarafından Musab-ı Umeyr'i evinde barındıran Medine'nin hocası olan Musab'ı evinde barındıran Esad-ı Zürare tarafından ve sonra Musab-ı Umeyr tarafından da daha sonraki haftalarda cuma namazı kıldırılmıştı. Ve şimdi Allah Resulü ilk cuma namazını kılıyordu ben Salim yurdundan. İlk cuma namazını kıldırıyordu orada. Ve hutbesinde şunları söyleyecekti Allah Resulü. Ey insanlar diyecekti, kendinizi kurtarabiliyorsanız bir hurmanın bir parçasıyla olsa bile Allah yolunda onu infak etmek suretiyle yarın hurmayla bile olsa kendinizi kurtarın. Yarın hurmayla bile olsa kendinizi kurtarın. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيًا. Her kimin terazisi ağır gelecek olursa o işte kurtulmuştur. Razı olacağı bir hayatın içerisindedir. Cennetlerdedir. Bilemezsiniz acaba teraziniz hangi durumda şu anda? Acaba günahınız mı daha fazla? Yoksa sevabınız mı daha fazla? Bilemezsiniz. Ama Kur'an diyor ki فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيًا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيًا وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيًا. Ama hedefleri ağır gelen, sevabı ağır gelenler işte onlar razı olacağı bir hayatın içindedirler. Ama hedefleri hafif gelenlere gelince onların barınacağı yer haviyedir. Sana o haviyenin ne olduğunu ne bildirdi? Ey Resulüm senin bunu dirayetle bilmen, akıl yoluyla bilmen mümkün değil. Hazreti Muhammed de olsan mümkün değil. وَمَا اَدْرَكَ مَا هِيَنْ. Bilemezsin نَارٌ حَانِيَنْ. İşte o kızgın bir ateştir. Bilemezsiniz demek istiyordu Resulullah. Bilemezsiniz belki amel defterinizde günahlarınız ağırdır. Belki değildir bilemezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle amel defterinde sevap tarafı ağır gelenler kurtuldu diyor. Onun için mümkünse bir hurmanın yarısını bile verin. Belki Allah onun sayesinde, belki o sevabınızla amel defteriniz değişir de, belki sevap tarafınız ağır gelir. Kendinizi kurtarın diyordu ilk hutbesinde. Allah Resulü'nün ilk hutbesi infakla ilgili olmuştu. Allah sizi şirkten ve küfürden kurtardı. Buna göre siz de Allah'a şükredeceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerden vereceksiniz diyordu. Bir hurmanın yarısı olsa bile onu küçük görme, ver Allah yolunda. Ver belki de onun sayesinde kurtulursun. Yıllarca namaz kılarsın belki kurtulamazsın. Ama belki bir ihlasla yapmış olduğun böyle küçük bir amelden dolayı Allah günahlarını affeder. Nasıl ki bir hadiste buyuruyor, bir tahta hadisi diye meşhurdur. Etiket demek yani. Hadiste buyuruyor ki insanın amel defterler, amellerin hepsi bir tarafa konur. Sonra Allah'ın vermiş olduğu nimetler diğer tarafa konduğu zaman Allah'ın vermiş olduğu nimetler öyle ağır gelir ki yapmış olduğu sevaplar hepsi uçar gider. Siz yalnız yaptıklarınızı düşünürsünüz. Fakat o yaptıklarınız, hayırlı amelleriniz kâfi gelmez, hafif gelir. O koca koca dağ gibi amelleriniz var zannedersiniz. 50-60 yıl namaz kılmışsınız ya hani, kitap okumuşsunuz ya hani, ders almış ders vermişsiniz ya hani, Allah'ınla cihad etmişsiniz ya hani. Fakat yine de onların hiçbirisi ağır gelmesini sağlayamayabilir. İşte Allah o zaman rahmet eder, o amellerinizden dolayı rahmet eder ve etiketi yapıştırır. La ilahe illallah etiketini amel defterinizin üzerine yapıştırdığı zaman ağır gelir. O koca dağ gibi ameller ağır gelmesini sağlamazken o etiket onu ağırlaştırır diyor. Yani Allah isterse ağırlaştırmak istedim ağırlaştırır. bir hurmanın yarısını da Allah isterse ağırlaştırır. Ey insanlar verin diyor da Allah Resulü. Bu şekilde hutbesini verdikten sonra Medine'ye doğru çıkmıştı yola. Ve ben Necar'a haber etmişti Allah Resulü. Ben Necar Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesinin kabilesiydi. Babası Abdullah da orada kalmış, orada ölmüştü ömrünün son zamanlarında. Ondan dolayı Allah Resulü'nün akrabalarıydı onlar. Hazreçliler ve Hazreti'nin eberi Necar kolu. Allah Resulü'nün akraba sayılıyorlardı annesinden para. Dedesinin annesinden yani. Ve Efendimiz onların yurdunda kalmak istiyordu. Evet, Evs kabilesi de Müslüman olmuştu. Medine'nin en büyük iki kabilesi. Evs ve Hazreç kabileleri. İkisi de Müslüman olmuştu ama Allah Resulü yine de kendi uzaktan da olsa akrabaları sayılan ben de Necar'ın içinde kalmak istiyorum bazı rivayetlere göre. Fakat bir başka rivayete göre Allah Resulü hiçbir fitne çıkmasın diye devesini serbest bırakmıştı. Herkes onu karşılıyordu. Kadınlar damlara çıkmışlardı. O mübarek zat artık Medine'ye teşrif etmişti. Ve artık Allah Resulü geliyordu Medine'ye. Her taraftan sevinç çığlıkları vardı. Herkes mutluydu. Ve Rabiler anlatıyor, Medine'nin insanların bu kadar mutlu olduğu hiçbir zaman görülmemişti. İşte o zaman Medine'nin kadınları şöyle söylüyorlardı. O talazel ve aleyna diye bildiğiniz o şey var ya, işte o zaman söyleniyordu o. Evet, o Veda Dağı'nın arkada, Veda Dağı taraflarından min seniyyetil veda, talazel ve aleyna min seniyyetil veda. O Veda Dağı'nın Veda Dağı taraflarından bir ay doğdu üzerimize. Bir Bedir doğdu üzerimize. Ayın 14'ü doğdu üzerimize. Ve şükretmek bize vacip oldu diyorlardı. Allah yoluna çağıran bir davetçi var olduğu müddetçe, bir dâi var olduğu müddetçe şükretmek bize vacip oldu. Bu şekilde Allah Resulü karşılanıyordu Medine'de. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangisinin evinde kalacağını şaşırmıştı. Herkes benim evime buyur ya Resulallah diyordu. Böyle bir misafiri kim ağırlamak istemezdi ki? Bir şeref olacaktı. Allah Resulü'ne beyat etmek de şerefti ve onunla övünüp duruyorlardı hani. Evvela ben beyat ettim diyordu her birisi. Ben senden evvel beyat ettim diye birbirlerine karşı övünüyorlardı. İşte şimdi Efendimiz'i ağırlamak şerefi gelmişti, sırada o vardı. Efendimiz kimsenin kalbinin kırılmasını istemiyordu. Ve işte ondan dolayı devemi serbest bıraktım dedi. O vazifelidir diyordu. Ona Allah yön vermektedir ve gideceği yeri bilmektedir diyordu. Ve devesini serbest bıraktılar. Deve gitti ve boş bir asada çöktü. Ve sonra Allah Resulü tekrar kaldırdı. Az ilerledi tekrar çöktü. Ve işte o zaman Allah Resulü indi devesinden. Ve işte oraya en yakın olan ev Ebu Eyyub el-Ensari'nin eviydi. İstanbul'a kadar gelmiş olan Ebu Eyyub el-Ensari. İşte bu şahıs yaşlı olmasına rağmen tam Medine'den kalkmış, Allah Resulü'nden sonra hayatı cihatla geçmiş ve yaşlanmıştı cihat yolunda. İhtiyarlamıştı cihat yolunda. Ve İstanbul'a kadar gelmişti. Ve orada da Rabbine kavuşmuş ve orada halen metfundur. Mezarı hala İstanbul'da Eyyub denilen semttedir. Allah Resulü onun evinde kalacaktı. 7 ay kadar onun evinde kalmıştı Allah Resulü. Efendimiz alt katında kalmak istemişti. Fakat Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Peygamberimizin üzerinde kalmak istemiyordu. Evin ikinci katı vardı ve kendisi oraya çıkmaktan hayal ediyordu. Resulullah altta ve kendisi üstte rahat edemiyordu. Efendimiz'e çok ısrar etmişti. Efendimiz önce kabul etmedi, benim gelenim giderim çok olur dedi. Soru soranlar olur, benim görüşmem gereken insanlar olur. O yüzden sizi rahatsız etmek istemiyorum, altta ben oturayım diyordu. Ebu Eyyub el-Ensari istemiyordu ama Resulullah'ın dediğini kabul etmek zorunda kalmıştı önce. Fakat bir gün gece sürahi ellerinden düşmüştü. ve tabii ki eski evler topraklar olduğundan dolayı toprağın içerisinden Resulullah'ın başına su damlayacak bir ördü kopmuştu karı kocanın da. Her ikisinin de ördü kopmuştu ve tek bir tane yorganları vardı evlerinde. O yorganı hemen suya basıvermişlerdi. Suyu çeksin de Resulullah'ın başına bir damla su düşmesin diye. Ve sonra çok ısrar etmişlerdi Resulullah'a. Ve Allah Resulü onların ısrarı üzerine üst kata çıkmıştı. 7 ay kadar onların evinde kalmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra devenin çökmüş olduğu yere bir mescid inşa ettirmişti. Kendisi de bizzat amele gibi çalışıyordu mescitte. Her mescidin kıblesini tayin ediyordu, gösteriyordu onlara. Bir taraftan mescid inşa ederken, bir taraftan da Allah Resulü olduğunu ispat eden başka bir hadise daha yapıyor. Ve mescidin hemen yanına bir üniversite inşa ediyordu. Suffa denilen bir yer inşa ediyordu Resulullah. Ve iman etmiş olanlar ve başka kabilelerden gelmiş olan kimseler gelecekler ve orada kalacaklar, İslam Üniversitesi'nde okuyacaklardı. Mescidin yanında daha yeni gelmişti Medine'ye. Daha yeni bir mescid inşa ediyordu. Nereden düşündün ya Resulallah? Nereden düşündün bir üniversite inşa etmeli orada? Onlar için bir bina inşa ediyordu hemen. Çünkü Allah'ın Resulü'ydü. Allah kendisine yönlendiriyordu. Bunu Allah Resulü'nün kendiliğinden düşünmesi neredeyse mümkün değil. Günlerce yol yürümüş, perişan olmuş bir insan, defalarca ölüm tehlikeleri atlatmış olan, yüzlerce kilometre yol yürümüş olan bir insan ve gelir gelmez mescid inşa etmeyi düşünüyor ve hemen yanına da bir İslam Üniversitesi bina ediyordu. Uzaktan gelen Müslüman olmak isteyen ve gelen kimseler orada kalacaklar ve orada Kur'an ve sünneti öğreneceklerdi. Ve Efendimiz de onlarla özel olarak ilgileniyordu. Ashab-ı Suffa denir bunlara. Suffa'nın sahipleri yani. Suffa ehli yani. Bunlar geliyor ve orada kalıyorlardı bazı haftalarca, bazı aylarca. Ve dinin temel meselelerini öğreniyor. Ve ondan sonra gidiyor ve kendi milletlerine İslam'ı anlatıyor. Her birisi bir İslam davetçisi oluyorlardı. İşte bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk üniversitesini inşa ediyordu. Bugün camilerin içerisinde ilmi meseleler konuşulmaz hale geldi. Camilerde fakir fukara insanları da koruyacak yerlerin yapılması gerekirken öyle şeyler görmek mümkün olmadığı gibi hakiki İslam'ı anlatacak olsanız namazdan, niyazdan başka bir takım meseleleri, Allah'ın hakimiyetini ve kafirin zulmünü anlatacak olsanız belki de camiden de kovabilirler sizi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek mescidini bir üniversite yapmış, gerekse mescidin yanında bir de o üniversite talebelerinin barınacağı bir yurt mu dersiniz, üniversite yurdu mu dersiniz, üniversitenin kendisi mi dersiniz, her neyse inşa ediyordu. Ve bütün işler orada yapılıyordu. Başka devletlerin göndermiş olduğu elçiler de mescitte kabul ediliyordu. Devlet meseleleri de mescitte konuşuluyordu. Her şey mescitte yapılıyordu. Hatta savaş talimleriyle mescidin avlusunda yapılırdı. Yeri gelir orada yatardı garibanlar. Yeri gelir orada yemek yerlerdi. Mescitler bu iş için yapılmıştı. Sadece namaz kılmak için değil. Ve orada talimat yeriydi. Orada ümmet-i Muhammed'e talimat da verilirdi. Orada ümmet-i Muhammed eğitilirdi. O dergâhta eğitildi Ebu Bekirler, Ömerler. O dergâhta eğitildi Ezhab-ı Zürareler. O dergâhta eğitildi diğer sahabe-i kiram. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz orada faaliyete başlamış. Ve Ashab-ı Suffa'yı eğitiyordu. Bunlar İslam davetçisi olacak, her birisi bir muallim olacak gideceklerdi. İşte onun için onlara özel bir ihtimam gösteriyordu Efendimiz. Ashabına daima talimat veriyordu. Ashab-ı Suffa'yı gözetin diyordu. Siz evinizde yemek yerken onlar vatanını bırakmışlar, gelmişler Medine'ye. İslam'ı öğrenmek için İslam talebeleri. onları gözetin diyor. Ve sahabe-i kiram özellikle Ensar kendi hurma bahçelerinden koca koca hurma dallarını kesiyorlar. Ve getirip de Medine'deki o ashab-ı Suffa'nın kaldığı yere, Suffa denilen o üniversiteye, o yurda üniversitenin yurduna asıyorlardı. Ve gelsinler oradan o talebeler yesinler diye. Hiç kimseden bir şey istemek zorunda kalmasınlar. Gelsinler de oradan yesinler diye. Allah Resulü'nün özel ihtimalını, tesirini gösteriyor. Ve Medineliler onlara yardım ediyorlar. Ve her birisi bir muallim olarak memleketine dönüyordu. Zaman oluyordu ki sayılar 300'e ulaşıyordu. Ve bu şekilde İstanbul bölgede yayılmaya başlıyordu. Allah Resulü anlatıyordu da sahabesi anlatmıyor muydu? Amr bin Cemu adında bir adam vardı, müşrikti. Bunun akrabaları onun iman etmesini istedikleri için onunla onu anlatıyorlardı ama anlamıyordu. Kendisinin yapmış olduğu bir put vardı evinde. Bir gün o Müslümanlar o putunu pisliğin içerisine atmışlardı. Anlaması için, hakkı görebilmesi için o putu o pisliğin içerisine attılar. Sabah olduğu zaman adam putunu bulamayınca aradı ve o pisliğin içerisinde bulunca sana bunu yapanı bir elime geçirirsem dedi. Ve putunu tekrar temizledi. Güzel kokular sürdü ve aynı yerine koydu. O gece yeniden aynı şeyi bir kez daha yaptılar. Ve yine adam aynı şekilde sabahleyin görünce yine öfkelendi ve yine temizledi ve yerine koydu. Bu olay birkaç gece böyle tekrar etti. Bunun üzerine adam eline bir kılıç aldı ve dedi ki putuna, o kılıcı putun eline yakın bir yere koydu ve dedi ki, işte al sana kılıç veriyorum. Sana her kim bunu yapıyorsa ona bunun hesabını sorabilirsin bu kılıçla. Sana kim bunu yapıyorsa ona bunun hesabını sor diyordu. Ve sabahleyin olduğu zaman o Müslümanlar yeniden aynı şeyi yapmışlar. Ve o putu o günlerde ölmüş olan bir köpeğin leşinin yanına koymuşlardı. Pislik çukuru içerisinde bir köpek leşinin yanında. İşte onu gördüğü zaman Allah senin belanı versin demişti adam. Sen kendini bile koruyamıyorsun da beni mi koruyacaksın? Demiş ve iman etmişti o gün. Bu şekilde müminler iman etmeyen akrabalarının iman etmesini sağlamak için, meseleyi anlamasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığı zaman Mekke'nin muhacirlerin Medine'ye intibakını sağlayabilmek için. Çünkü birçoğu her şeyini bırakmış ve gelmişlerdi. Her şeylerini bırakmış ve gelmişlerdi. İşte ondan dolayı Allah Resulü Medine'li Ensar'dan her biriyle bir Mekke'li muhaciri kardeş ilan etmişti. Mekke'li bir muhacir Medine'li Ensar'dan biriyle kardeş olacak. Ve bunlardan hangisi evvel ölecek olursa o ona mirasçı olacaktı. Ve bu şekilde kardeş olmuşlardı. Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Allah Resulü'nün kendisini kardeş yapmış olduğu kişi gelmiş ve kendisini aynen şöyle söylemişti. Medine'li Ensar'dan olan adam dedi ki, ey Abdurrahman sen benim kardeşim oldun. Benim malımın yarısını alabilirsin. Arsamın yarısını, malımın yarısını, paramın yarısını. Hatta ben iki evliyim, sense bekarsın. Hanımlarıma bak, istediğini beğen. Onu boşayayım ve onunla sen evlen demiştin. Abdurrahman bin Avf ise demişti ki ona, Allah senin mallarını da hanımlarını sana mübarek kılsın. Ben ikisini de istemiyorum. Sen bana sadece şu şarjının yolunu gösterir misin? Bu adamların eli bereketli olur. Bu Abdurrahman bin Avf öyle bir insandı. Adeta tuttuğu altın olan bir insandı. Ve gitmişti o gün çarşıya. Almış ve satmıştı. Aldı ve sattı. Aldı ve sattı akşama kadar. Ve o şekilde zengin oldu bir müddet sonra. O kadar zengin oldu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yardım istediği zaman Tebuk ordusuna, Tebuk seferine katılacak ordusu için yardım istediğinde yardım ediyor. Bazı rivayetlere göre 950 deve ve 50 at yardım ediyor. 30 bin dirhem gümüş yardım ediyordu değişik zamanlarda. O kadar zengin olmuştu. Allah vermişti kendisine. O da veriyordu Rabbi uğruna. Hatta bir defasında Medine'ye büyük bir kervanla girmişti. Büyük bir kervan ile, 700 develik bir kervanla. Medine zangır zangır sallanıyordu develerin gürültüsünden. Ve üzeri kıymetli eşyalarla doluydu, uzak yerden gelmişti. Ve onu satacak olsaydı büyük bir servete ulaşacaktı. 700 kervan ve üzerinde kıymetli elbiseler. O zamana göre kıymetli mallarla yüklüydü. Abdurrahman bin Affın kervanıydı bu gelen. Medine sallanıyordu ve Resulullah'a haber verdiler. Efendimiz buyurmuştu ki onun hakkında, Abdurrahman bin Affın emekleyerek cennete girdiğini gördüm. Allah Resulü böyle söylediği zaman hemen onun bu sözünü ona ilettiler. Resulullah senin hakkında böyle söyledi dediler. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nün ağzına bir şey duyduğu zaman hemen iletirlerdi. Böyle buyurdu derlerdi, haberin olsun ha derlerdi. Ve söylediler kendisine, Resulullah böyle buyurdu senin hakkında emekleyerek giriyormuşum cennete. 950 deve bağışlayan adam bu adam. 30 bin gümüş dirhem bağışlayan adam bu adam. Allah Resulü yine de onun hakkında emekleyerek cennete giriyor ifadesini kullanıyor. Abdurrahman bin Avf emekleyerek cennete girecekse Allah'ın halimiz ne olacak? Abdurrahman bin Avf böyleyse bizim halimiz ne olacak? Ne Mekke'den Medine'ye hicret ettik Abdurrahman bin Avf gibi. Ve ne 950 devemizi, 50 atımızı bağışladık Allah yolunda. Ne Resulullah'la beraber cihada katıldık Allah yolunda. Ne Allah yolunda kılıç yedik neler, ok darbeleriyle karşılaştık. Hiçbir amelimiz yok Abdurrahman bin Affın ameline denk olan. Ama yine de onun hakkında böyle söyleniyordu. Abdurrahman bin Affın bunu duyunca hemen gitti Resulullah'ın yanına. Ve dedi ki ya Resulallah bütün kervanı hepsini Allah'ın infak ediyorum. Ben cennete bekleyerek girmek istemiyorum. Ben başım dimdik girmek istiyorum ya Resulallah. Abdurrahman bin Affın böyle söylüyor ve cennete dimdik giriyordu gerçekten de. Ve bütün kervanını bağışlıyordu. 700 deveyi de, üzerindeki bütün yüklerini de, hepsini bağışlamıştı Allah yolunda. Fakir fukara insanlar çoktu. Hepsini onlara bağışlıyordu. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke muhacirleriyle Medine'de ensarı kardeş yapıyordu. Önceleri bunlar birbirine varis olurlardı. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle akraba olanlar Allah katına birbirlerine daha da yakındırlar ayetini indirdi. Rahim sahipleri yani akraba olanlar onlar birbirlerine daha da yakındırlar diğer müminlerden. Yani akraba olanlar sadece birbirlerine mirasçı olabilirler deniyordu bu ayetten. İşte ondan sonra bu hüküm kaldırılıyor. Vardır Mekkeli muhacir ile Medine'li ensar kardeş olmuş olanlar artık birbirlerine varisi olmuyorlar. Fakat yine de kardeşlikler devam ediyordu. Bu şekilde Efendimiz onları Medine'ye intibaklarını sağlıyordu. Çünkü onlar Medine'ye gelirken hiçbir şeyleri yanlarına alamamışlardı ekseriyetten. Suheyb gibiler niceleri Mekke'nin zulmünden kaçarken yanlarına bir şeylerini alamadan çıkmak zorunda kalmışlardı. İşte onlardan birisi de buydu. Ve Allah Resulüne gitmek için yola çıktığı zaman önünü kesmişlerdi. Önünü kesen müşriklerin elinden kurtulabilmek için onlara bütün malını vermek zorunda kalmıştı. Ona demişlerdi ki ey Suheyb sen bizim aramıza geldiğin zaman hiçbir şeyin yoktu. Hiçbir şeyin yoktu. Sen bizim içimizde zengin oldun. Aldın ve sattın ve zenginleştin. Şimdi sen giderken bütün her şeyini götürmek istiyorsun. Biz buna izin veremeyiz dediler. İşte o zaman demişti ki size her şeyimi bıraksam bana izin verir misiniz? Ben mal mülk istemiyorum, Resulullah istiyorum. İşte Allah Azze ve Celle onun hakkında وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَ مُطِّرَا مَرْضَاتِ اللّٰهِ buyuruyor. Öyle kimseler var ki müminlerin içerisinde. İşte onlar nefislerini Allah'a satmışlar Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için mallarını bırakırlar ve canlarını Allah'a teslim ederler. Öyle demişti. Ben size her şeyimi bıraksam, bazı rivayetlerden Mekke'de sakladığım bir yer var, altınlarımı sakladığım bir yer. Orayı size göstersem beni bırakır mısınız? Evet demişlerdi. Ve onlara orayı göstermiş ve onları da bırakmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ne güzel yaptı demişti. Kendisine onun bu yaptığı haber verildiği zaman Allah Resulü ile malı arasında tercih yapmak durumunda kaldığında Resulullah'a da hicreti tercih ettiği, malını terk ettiği haber kendisine verildiğinde Allah Resulü onu takdir etmiş, tebrik etmişti. Ve Kur'an'da o ayet onun hakkında geldiği söylenir. İşte Allah yolundan Allah'ın rızasını kazanmak için nefsini satanlar, İşte malının mülkünü satıp da Allah'ın ve Resulü'nü tercih edenler, İşte ayet onun hakkında geldiği söylenmektedir. Bu şekilde müminler Mekke'den ayrılırlar demek seriyetle her şeylerini bırakarak ayrılıyorlardı. Ve sonra Mekke tekrar fethedilecekti. Ve Allah Resulü Mekke'yi fethetti. Allah'ın izniyle ve Allah'ın haber verdiği gibi Fetih suresinde اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ dediği gibi. Evet, daha fetih gerçekleşmemişti ama Allah fetih gerçekleşmiş gibi haber veriyor. Sana orayı fethettik buyuruyor. Açık bir fetihle orayı fethettik. Ve o fetih gerçekleştiği zaman herkes o malını geri alabilirdi. Vermiş olduğu kafirlerin elinden kurtulabilmek için vermiş olduğu mallarını geri alabilirdi. Ya da bırakıp da kaçmış olduğu evlerini ve asalarını geri alabilirdi. Mekke'nin müşriklerinden geri alabilirlerdi. Allah Resulü'nden geri alabilirdi. İstesek de hepsini de öldürebilirdi. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey geri alınmamasını istemişti. Siz diyordu, canınızı Allah'a sattınız ve malınızı da terk ettiniz Allah rızası için. Hicret ettiniz Allah rızası için. Dolayısıyla hiçbir şeyinizi geri almanız uygun bulmuyorum diyor. Ve Efendimiz de kendi evini, anasından, babasından kalan evini, hanımından kalan evini, yıllarca yaşadığı evini geri almıyordu. Kimdeyse onda kalsın diyordu. Allah yolunda bir defa verilmiş olan malı geri almam diyordu. Bir defa vermişim artık o benden çıkmış. Bir defa Allah için vermiş olduğum malı, ben orayı fetih yapsam, fetih gerçekleştirsem bile geri almam diyordu. Hatta sahabeden birisi bunu bilmediği için kendi evini barkını geri almak istemişti Mekke'nin müşriklerinden. Siz bizim elimizden almıştınız kendi mallarınızı. İşte şimdi Allah bize fetih gerçekleştirdi, geri alacağım dediği zaman Efendimiz böyle demiyor dediler kendisine. Efendimiz Allah yolunda harcanan malların geri alınmasından razı değil dediler. Bir defa verdiysen geri almayacaksın artık diyor dediler. İşte o zaman o da bırakıyordu, istemiyordu artık. Madem Resulullah istemiyor, bir defa Allah için verilmiş olan şeyi istemiyor ve artık bir daha dönüş yoktu Mekke'ye, bunun manası da buydu. Bir daha geri dönüşü yoktu hicretin. Hicret geri dönülmez bir yol demekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara söz vermişti bir defa. Akabe beyatında onlara söz vermişti. Ya Resulallah demişlerdi, sen şu anda zayıfsın ve biz seni barındıracağız Allah'ın izniyle. Fakat İslam güçlenecek olursa sen acaba yeniden Mekke'ye, kendi milletinin içine döner misin? Çünkü Efendimiz Mekke'yi çok severdi. Mekke'de ayrılırken gözyaşlarıyla ayrılmıştı. Ve Mekke'ye şöyle söylemişti, ey Mekke, Allah'ın yarattığı dünyanın içerisinde en sevdiğin yer sensin. Fakat seni bırakmak zorunda bıraktılar beni. Senden ayrılmak zorunda kaldım. Allah'ın yeryüzünde, Allah'ın yarattığı yeryüzünde en kutsal olan yer de sensin. İbrahim atamın mirası sensin. En sevdiğin yer sensin ama seni bırakmak zorunda kalıyorum. İşte ondan ötürü Allah Resulü'nün yeniden Mekke'ye dönebileceğinden şüpheleniyordu Medine'li Müslümanlar. Ve o yüzden peygamberimizden söz almışlardı. Efendimiz onlara demişti ki, karınız karım olacak, düşmanınız düşmanım olacak, dostunuz dostum olacak, kardeşleriniz kabrim olacak. Sizin yanınızda yaşayacağım ve sizin yanınızda öleceğim diyordu. Mekke'ye dönmeyeceğim. Mekke'yi fethedeceğiz bir gün Allah'ın izniyle. Ama yeniden dönmeyeceğim Mekke'ye. Ve yeniden aranıza döneceğim. Çünkü hicret demek bu demekti. Geri dönüşü olmayan bir yol demekti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünde durmuştu. Ve gerçekten de kabri Medine'dedir bugün. Orada vefat edecekti. Ve işte hicret bu şekilde tamamlanıyordu. Ben size ana noktalarını anlatmaya çalıştım. Hicretine kadar anlatsak, daha bunun gibi birçok ders yapsak dahi hakkıyla anlatabilmemiz mümkün değil. Hicret gerçekten de birçok yönden ele alınması gereken önemli bir hadise. Ve hicret edenler Allah Azze ve Celle övmektedir. وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاَوَرْ وَنَسَرُوا اُولَٰئِكَ هُمْ اُولَٰئِكَ مُؤْمِنُونَ حَقًّا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. İşte o iman edenler ve sonra hicret edenler ve sonra Allah yolunda cihat edenler ve sonra barındıranlar yani ensar olanlar ve sonra yardım edenler yani ensar olanlar, İşte onlar hakiki müminlerdir. Müminler ancak o kimselerdir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle iman ettiği halde hicret etmeyenlerin imanını tam olarak kabul etmemektedir. İman ettikten sonra hicret etmeyenlerle ilgili sizin bir sorumluluğunuz yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Hicret etmeyen kimselerden sorumlu değilsiniz. Onlar sizden din mevzuunda yardım isterlerse sadece yardım edebilirsiniz. Fakat anlaşma yapmış olduğunuz bir kabilenin aleyhine olmamak şartıyla. Madem hicret etmemişler, ben onlardan beriyim diyor Resulullah. Madem hicret etmedi, madem vatanını bırakamadı, madem anasını, babasını, hanımını bırakamadı, dolayısıyla ben ondan beriyim diyor Allah Resulü. Madem ki fedakarlık gösteremedi, madem ki müşriklerin içerisinde yaşamaya devam etti, müminlerin arasında yaşamak istemedi, fedakarlık göstermedi, ben ondan beriyim diyor Allah Resulü. Ve sonra yerleşik olan kimseler için hicret çok zordur ve ağırdır buyuruyor başka bir hadisinde. Yerleşik olarak yaşamaya alışan adamlar için, şehir insanları için hicret çok zordur buyuruyor Allah Resulü. Hicret bir ölçüydü. Allah Resulü döneminde hicret bir ölçüydü. Hicret etmeyen adamın imanından şüphe ederlerdi. Hicret edememişse, yapması gerekenler yapamamışsa bu adama nasıl güvenilecekti ki? Filan zamanda gelemedi. Filan zamanda şu işe gel dediler, gelemedi. Şunu yap dediler, korktu, yapamadı. Şunu ver dediler, cimrilik yaptı, veremedi. Bu adama nasıl güvenecek Müslümanlar? Allah ve Resulü işte bu ondan dolayı hicret etmeyenleri kınamaktadırlar. İman ettiği halde hicret etmeyenlerden sorumlu değilsiniz diyor Kur'an. Hicret bir ölçüydü. İmanında samimi olduğunu gösteriyordu. Lafta değildi iman. Yeri geldiği zaman imanın için malını da canını da terk edebilecektir. Madem ki senin için Allah'tan daha değerlisi yoktu. İman demek bu demek. Benim için itikadımdan, imanımdan daha değerli bir şey yok demek. Madem ki benim için Allah'tan daha değerlisi yok, madem benim için imanımdan daha değerlisi yoksa, o takdirde gerekirse vatanını neden bırakamayacaksın ki? Hani iman etmiştin, iman bu değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamlıkta bile hicrete değer veriyordu. Önce ilim sahipleri imamlık yapsın diyordu. İlimde eğer ortak iseler, güzel okuyanlar, Kur'an'ı güzel kıraat edenler imamınız olsun diyordu. Onda da eğer eşit iseler, o takdirde hicret etmiş olanlar, onda da eşitseler, daha da hicret etmiş olanlar. Hicret bir ölçüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edenlere daima ayrı bir değer veriyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hicret etmiş olan Müslümanlara apayrı bir değer vermektedir. Kur'an daima muhacirler ve ensar der. Evvela muhacirleri söyler, sonra ensarı söyler. Allah Azze ve Celle katında da muhacirler en değerli olanlardır. İstişare yapılacağı zaman da Allah Resulü muhacirleri mutlaka istişareye çağırırdı. Muhacirlerin içerisinden bilgili olanlar mutlaka istişareye çağrılırlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her meselede muhacirleri üstün tutuyordu. Çünkü muhacirler her şeylerini ortaya koymuşlardı. Onlar yapmaları gerekenleri yapmışlardı. Ve ilk halife de onlardan çıkacaktı. Ebu Bekir olacaktı ilk halife. Sonra Ömer olacaktı. Osman olacaktı. Ali olacaktı. Hepsi de muhacirindendi. Ve Allah Azze ve Celle onların olmasını takdir ediyordu. Medine'li Müslümanlar da onların hakkı olduğunu teslim etmişlerdi. Çünkü onlar Resulullah'ın hem akrabalarıydı. Hem de onların çektiğini Medine'liler çekmemişti. Onlar her şeylerini bırakabilmişlerdi Allah yolunda. Onlar ilk Müslüman olma şerefine de erişmişlerdi. Hicretine kadar anlatmak mümkün değil. Hicreti anlayanlardan olabilmeyi Allah nasip eylesin. Bir kısım Müslümanlar var ki böyle şehirden şehire hicret eder. Fakat bir kısmı da var ki şehirden şehire henüz hicret etmemiştir. Hicret etme gereği henüz hasıl olmamıştır. Ama gerçekten bir gün Allah yolunda hicret etmesi gerekirse edebilecek imana sahiptir. Evet, öyle sadık müminler vardır. Fakat hicretin bir başka manası da günahlardan hicret etmektir. Ve Allah Resulü öyle buyurmaktadır. Hakiki muhacir haramlardan hicret eden adamdır. Haramlardan uzaklaşan adam hakiki muhacirdir buyuruyordu. Dolayısıyla hicretin bir manası da oydu. Haramlardan uzaklaşan adam, farzları yapıp da haramlardan hicret eden adam muhacir olarak sayılıyordu. Henüz hicret etmesi, şehirden şehire hicret etmesi belki gerekmemişti. Fakat belki bu dünyadan ahirete hicret etmesi gerekenler vardı. Belki onların görevi bitmişti. Şehit Ahmet Yasin gibi olanlar vardı. O da hicret etmişti bu dünyadan dağılıp bekaya. Bu geçici fani dünyadan ebedi dünyaya göç etme zamanı gelmişti. Hicret edecek bir mümin olarak yaşamıştı. Şehit olarak yaşamıştı ve şehit olmuştu. Şehit olarak yaşamayanlar şehit olamaz ki. Adam olmayanlar dava adamı olamaz ki. Adam gibi adamdı şehit Ahmet Yasin. Adam gibi adamdı ve ondan sonra dava adamı olmuştu. Şahsiyetli olmayanın dava adamı olması mümkün değil. Adam olmayanın dava adamı olması mümkün değil. Adamdı, adam gibi yaşadı. Adam gibi Rabbi uğrunda kellesini verdi. Ve görevini tamamladı. Görevini tamamlayanlardan olmayı Allah nasip eylesin. Görevini tamamlayanlardan ve görevini anlamış olanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin uğrunda görevi secret edebilenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Ahmet Yasin'e rahmet eyle. Ya Rabbi ondan sonra Filistin Müslümanlarının birlik beraberliğinin bozulmamasını nasip eyle. Ya Rabbi şu anda seçilmiş olan imamlarına karşı itaat etmelerini nasip eyle. Ya Rabbi aralarına fitne ve fesat sokmak isteyen İsrail'in bu oyununa fırsat verme. Ya Rabbi bundan sonra ona karşı müminlerin itaat etmelerini ve onun da ferasetli ve basiretli bir şekilde davranabilmesini nasip eyle. Ya Rabbi harekete sen yön ver. Ya Rabbi hareketlerimize sen yön ver. Ya Rabbi biz yön vermeyi bilmeyiz, gaybı bilmeyiz. Gaybı bilen sensin, bize sen yön ver. Senin rızan için çalışan dünyanın dört bir tarafında mücadele eden, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Türkiye'de, bütün dünyada mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlere karşı yardım eyle. Ya Rabbi gücümüz yetmiyor şu anda. Dua etmekten başka bir şeye gücümüz yetmiyor. Ya Rabbi gücümüzü arttır. Teala Fatiha.